Ayrım 4. Hayatımız Trafik. İbrahim Akyürek. Sayfa 41. Ali Kaya kendisini öldüren partiye geri döndü. Haber taze. Ali Kaya ve 60 kişi kötü gidişe dur demek için eski yuvalarına CHP'ye geri dönmüşler. Kentimizin en eski esnaflarından Ali Kaya'ya aylar önce Zonguldak Belediyesi'nin önünden geçen tren biraz dokundu. Ali Kaya ölseydi bunun sorumlusu payına düşen kadar bu kenti yöneten vali, belediye başkanı ve ilgili kamu görevlileri olacaktı. Kaya'nın kıl payı kurtulduğu tren yoluna paralel geçen bir otoyol var. İstanbul'da Bedrettin Dalan'ın kentin ortasından, tarla başından geçirdiği otoban gibi yani. Bizim buradaki otoyolda iki kişi araç çarpması sonucu öldü. Biri önceki belediye başkanı zamanında. Şimdiki eski yeni belediye başkanının ise toplam iki ölüsü var, biri bu yolda. Belediye başkanı yoldaki ölümün sorumlusu olarak dikkatsiz ölü Yaya'yı suçladı. Diğer ölüsü Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde. Sözde trafiğe kapalı, Yaya'ya açık bu cadde üzerinde bastonu ile kendi yoluna giden yaşlı adama motosikletli genç çarparak öldürdü. Yani ben büromun penceresinden bir cinayete tanık oldum. CHP milletvekili Ali Koçal, kimsesiz bu yaşlı adamın ölümüne neden olanların peşine düşseydi sorumlu olarak, payına düşen kadar sorumlu partisinin belediye başkanını bulacaktı. Bizim evin önünde, soğuk suda artık Galeriler Sokağı olarak isimlendirilen sokakta 5-6 yıl önce, yaşı o zamanlar 80-90 arası olan annem, az daha satılık arabaların altında kalacaktı. Pazardan dönen annem, galericinin oğlunun kullandığı kaldırımın kenarına sıralanan mallarından birinin yani satılık aracının geri geri gelmesi sonucu kısa kambur boyuyla az daha aracın altına girecekti. Bir komşunun uyarısı üzerine son dakikada kurtuldu. Gelen telefon üzerine hastaneye koştum. Araya giren uyanık başka bir komşunun müdahalesi üzerine kamu adına işlem yapması gereken polisten ses çıkmadı. Kadın ucuz kurtuldu diye unuttum gitti. Ama ben sorumluları adım gibi biliyorum. O dönemdeki kentin valisi, Ali Kaya'nın belediye başkanı ve ilgili öteki kamu görevlisi. Unutmaya hiç niyetim yok. Politikayla ilgili koca bir adam Ali Kaya, sen ölüp gitseydin, annem ölüp gitseydi katilleriniz ortak olacaktı. Siyasetin koca adamları, kadınsız, gençsiz, ölü siyasetin yaşlı, mağrur, tutucu, şiddet dolu erkekleri, evinizde, işinizde olduğu gibi sorunlarla, sorumlularla, geçmişle yüzleşmekten hep kaçtınız. İşçi müdürlüğü binasını yok eden, kentin ortasına ucube binayı diken, bir zamanlar Atatürk'ün odası bulunan eski belediye binasının cephesini yapay malzeme ile kaplatan, kent kültürünün biricik örnekleri TTK binalarının bir bir yıkılmasını seyreden, Kozlu sahil yolunun her siyasi kafadan uyanıklar tarafından paylaşılmasını seyreden, Uzun Mehmet anıtını, maden şehitleri anıtını gözden çıkaran, Cumhuriyet tarihinin en eski, en anlamlı, en yorgun kentini şu anki duruma getiren eski yeni partinin Ali Kaya, az kalsın senin ve annemin katili olacaktı. Ucuz kurtuldunuz. 20 Ağustos 2010. Trafik canavarı dikkatsiz vatandaşla besleniyor. Televizyon kanalları bu aralar durup dururken MOBESE kameralarından görüntüler veriyor. Trafikte araçlar çarpışıyor, yayalar araçların arasında kedi köpek gibi kaçışıyor. Bu görüntülere eşlik eden cümlelerin olağan suçlayıcı sözcüğü şu: dikkatsizlik. Spiker özgüven içinde ezbere konuşuyor. Dikkatsiz vatandaşlar, dikkatsiz sürücüler, dikkatsiz yayalar. Televizyonu izlerken çevremizden mırıldanmalar geliyor. Yorumlar havada uçuşuyor. Dikkatsizin hataları kafasına kafasına vuruluyor, suçu pekiştiriliyor. Kamu yöneticilerinin sorumluluğundaki bu MOBESE görüntüleri kanallara nasıl verilir? Özel iş yerlerine ait görüntülere el konulabilir mi? Tüm bu görüntülerde hak talebimiz var mı? Bilmiyoruz. Benim bildiğim biri bizi ahmak yerine koyuyor. Hem güvenlik adına beni izleyeceksin, bana sormadan benim görüntümü yayacaksın, hem de sıkılmadan dikkatsizlikle peşin peşin suçlayacaksın. Bizi izleyen koca gözün baş memuru. Ya suç sende ise? Yol planlamasında, yapımında, işaretlenmesinde hata ve ihmalin varsa, ya şehir içi ve dışı ulaşım politikalarını otomobil, petrol, lastik şirketlerinin çıkarlarına göre ayarlayan politikacıların onaylayıcısı olmuşsan, ya deniz ve demir yolu taşımacılığını destekliyormuş gibi yapıp, yayayı müşteriye çevirmeyi planlayan yöneticilerin işini kolaylaştırıyorsan, hem benim seni izleyecek kameram, ulaşım politikalarını eleştirecek medyam yok ki. İnsan izlediği acı veren durumların hep başkasının başına geleceği sanısına kapılırmış. O durumda olmadığımız için rahat bile hissedermişiz kendimizi. Bu nedenle yaya sürücü olarak bizler, özellikle televizyon izleyicisi olarak hemen birbirimizi suçlamayalım. Tam da burası çok önemli. Bugün suçlayan durumunda olan sen, yarın suçlanan olup ezilebilirsin. Bu ezikliği içeren ruh durumuyla seni suçlayanı suçsuzmuş gibi algılamak işine gelebilir. İşine gelmekle kalmaz, kendini güvenceye almak için senin gibi ezilip suçlananları bir de sen suçlayabilirsin. Çevreme bakıyorum, kendini suçlama, inanın, dikkat edin o kadar yaygın ki, adam kendince bol miktarda çağdaş, laik, aydınlanmacı, diyalektik düşündüğünün işaretlerini veriyor. İş trafik konusuna, kazalara, kedi köpek durumunda kaçışan insanlara gelince suçlamalar başlıyor. Biz de çok dikkatsiziz, o da şöyle yapmasaydı da böyle yapsaydı. Ölen, yaralanan insan sayısına, çekilen acıya oranladığınız zaman trafik konusunda eleştiri içeren belgesel, sanatsal ya da bilimsel yapıtların neden hiç derecesinde olduğunun en önemli nedeni ulaşım politikasını kafada politikasızlaştırmak, öteki nedeni bir yanıyla psikolojik, yani suçlu hatalı olduğumuzu en baştan kabullenmek. Bu kabulleniş, geçmişi internet dünyamızdan daha eski sanal bir suç ikonunu bile yarattı. Trafik canavarı. 7 Mayıs 2011. Toplum bitti, ölüm bitti, hadi dağılın bakalım. 30 yıl önceki ölüm algısı ile bugünün ölüm algısı nedir? Araştırılmaya değer. 30 yıl önce mezarlar yerleşim yerlerinin yakınındaydı. Cenazeler evden camiye, sokak aralarından toplulukla birlikte taşınır, yol boyunca insanlar işini gücünü bırakır, saygı için ayağa kalkardı. Cenaze evine yakın bulunan komşular radyonun, televizyonun sesini kısardı. Kısacası ölüm, yani hayatın sınırlı olduğu düşüncesi günlük hayatın içinde çoluk çocuk, yaşlı genç için hep algıya açıktı. Günümüze bakarsanız ölümün geride kalanlara bir ders, sorgulama, hayatı anlamlandırma fırsatı olmasını bırakın, ölen neredeyse bir ceset olarak algılanıyor. Cenaze törenleri ayıp olmasın diye ortada boy göstermenin, ilişkileri geliştirmenin fırsatı oluyor. 10 yıl öncesine ait gazetelerden kestiğim iki kupürdeki fotoğrafları anımsıyorum. Birinde bankanın içinde bir emekli kuyrukta ölmüş, yurttaşlar işlemlerini sürdürüyor. Öteki kupürde ise plajda kumsalın üzerinde boğulmuş bir insan duruyor. Öteki yurttaşlar güneşlenmeye, yüzmeye devam ediyor. Burada yurttaş dediklerime aslında tüketici demek daha doğru. İngiltere'de Margaret Thatcher, 1980'lerde madenleri kapatırken, direnen madencilerden 5'ini mezara gönderirken, toplum diye bir şey yok, sadece bireyler ve aileler var derken, aslında yurttaşlığın bittiğini açıklamıştı tüm dünyaya. Bu zalim kadının bizdeki kan kardeşi Özal aynı yıllarda benim memurum işini bilir derken, kamusallığın, yurttaşlığın özelleştirilmiş yeni durumuna davet ediyordu herkesi. Özal'ın kuşkulu ölümü, ölüm nedeninin bugün de süren belirsizliği, modernizmin kesinliğinin bitişinin de simgesi oldu. İyice azgınlaşan serbest piyasa kuralları ile tüketicinin yaşamındaki belirsizlik, geleceğin kestirilemezliği iyice arttı. Gelecek için kaygı duymak günlük hız içinde yitince, yaşamın sınırlı, insanın ölümlü olduğu unutulmaya başlayınca günü yaşamak, şimdiyi hazla dolu tamamlamak tüketicinin hırsı oldu. 1992'de Kozlu'da 263 maden işçisi Grizu patlamasında öldüğü zaman o bildik geleneksel devlet töreni bile yapılmamıştı. Cenazeler pikapların arkasında kentin içinden kaçırılırcasına parça parça köylerine gönderilmişti. Sadece aynı köyden olan madencilere Yenice'de resmi tören yapılmıştı. Patlamanın üzerinden daha 4-5 ay geçmeden, daha yerin altında çıkarılmamış ölüler varken şehir stadında yapılacak Hülya Avşar konserinin çağrısı asılmıştı caddeye. Önceleri ülkemizin ilk özel radyosu olan Ereğli Kömür İşletmesi Eki radyosu müzik yayınlarını kestiği zaman Ocak'ta ölüm olduğunu anlardınız. Bir toplumsallaşma olgusu olarak ölüm algısının bozulması, toplumsallığın da bozulduğunun kanıtı günümüzde. Halbuki 1983 yılında 12 Eylül darbesini izleyen yılda Kenan Evren, Turgut Özal kardeşliğinin azgın yıllarında devlet mallarını şirketlere yağmalatmanın yasalarının hazırlandığı yıllarda Kandilli'de 103 madenci Grizu patlamasında öldüğünde bölgede devlet töreni yapılmıştı. Demek ki o yıllarda kamu geleneğinin parçası olarak işçinin yine de değeri varmış. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan mobese kameralarından verilen görüntülerle kazalar, ölümler, kurbanlar iyice seyirlik hale getiriliyor. Kazaların nedenleri kurbanların toplu olarak suçlanması sonucu arada kaynayıp gidiyor. Ya da medyada kurbanın yaşamının pelte haline getirilmiş duygusallıkla öykülendirilmesi yüzünden nedenler unutulup gidiyor. Daha kötüsü nedenlerle mücadele etmek önemsizleşiyor. Bırakın mücadeleyi, ters yöne açılan bir pencere olarak TV'nin resimleri bir odaya bakar ve dış dünyanın zalimliği samimi ve sıcak hale gelir. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu. Günlerin sayılı olduğu, ölüm akıldan çıktığına göre, toplulukları öteki dünya ödülü cezası ile uyaran dinlerin durumu ne olacak? Toplumsal, kamusal hakların inişe geçmesi yüzünden irili ufaklı cemaat egemenliği öne mi çıkmış oluyor? Şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşması dayanışmanın özelleşmiş hali mi oluyor? Geçenlerde Erzurum'da 5 TEDAŞ işçisi baraj göletinde buz parçalarının arasında boğulurken saatlerce devleti ve taşerona olan şirketi bekledi. Diyelim ki Özal olay yerine kalktı geldi. Allah'ını peygamberini seven yardım etsin diye bağıran biri devlet, dördü taşeron işçisi olan garibanlara ve çevrede biriken kalabalığa dönüp kızgınlıkla şöyle seslenirdi. Toplum bitti, ölüm bitti, hadi dağılın bakalım. 16 Nisan 2012. Sigara içmenin cezası var, ömrünü tamamlamış köprüde ölüme sebebiyet vermenin yok. Dolayısıyla suç oluşturan ihmal kusurlu bir toplumsal duygu demektir. Alfred Adler, İnsanın Doğası. Çay cumada beklenen oldu, köprü çöktü, ölen öldü, giden gitti. Köprünün bir gün çökeceğini bilen belediye başkanı görevinin başına döndü. Yetkileri çok, sorumlulukları yok adamlar çok uzaklardan gelerek olay yeri incelemesini tamamladı. Köprüyü yapan şirketin müdürleri gibi davranıp üzüntülerini bildirdiler. Yeni köprü yapımı için müjdeli talimatlar verdiler. Savcı ise bir inşaat şirketinin avukatı gibi notlarını aldı gitti. Bir zamanlar CHP'den AKP'ye daha çok hizmet için geçtiği yazılan belediye başkanı, kendi inşaatında bir kaza sonucu iki yakınını kaybeden Yeşil Çay Cuma inşaat CEO'su gibi davranıp üzüldü, teselli oldu, teselli etti. Köprünün başına ziyarete gelen başta belediye başkanı ve hükümet adamları kendilerini idarenin temsilcisi olarak görmedikleri için idarenin kusuru, ihmali, kastı gibi yerleşik hukuk terimleri sadece 3-5 gazetecinin ve meslek örgütünün açıklamalarında kaldı. Olayın haberleştirilmesinde suç ile fiil arasındaki görevi ihmal ile çöken köprü arasındaki bağ kopartıldı. Suçlunun kim olduğu, iktidarda olup olmadığı, dinsel, etnik, sosyal, siyasi kimliği, geleneklerimizdeki acıyı azaltma, teselli, söylemlerini fırsata çevirme oranı suçluyu suçtan arındırdı. Olayın haberleştirilmesindeki dramatikleştirme orantısı ve tekniği son saniyede kurtuldular. Belediye başkanı gözyaşlarını tutamadı. Benzeri öyküler fiili durumu yaratan nedenlerin fazlaca tartışılmamasına yardım etti. Olaya doğrudan tanık olsanız da kişisel gözlemleriniz, deneyimleriniz olsa bile arada kaynayıp gitti. Eğer siz yurttaşlar olarak toplum çatısı altında birey yanını güçlendirmiş olmanın sorumluluğu ile şöyle bir derlenip toplanın bakalım. Hesap sormaya kalkın bakalım. Sevabına şirket adamı gibi yetiştirilmiş idarecilerin biber gazı, cop, kelepçeden oluşan küresel malzemeleri ile idareden geldikleri sizin yurttaş olduğunuzun size hatırlatılması gecikmez. Dahası köprünün altında ölüp giden minibüs yolcusunun ayaklanmış yakınları olmaktan çıkarılır, şov yapıp ideolojik davranmakla suçlanırsınız. Geçmişin, modernitenin, hak, hukuk, adalet, yetki, görev, sorumluluk içeren vatandaş tanımı yerini piyasanın yeni icatlarına bıraktı. Şimdi artık yeni kurbanlar, yeni kurban etme biçimleri var. Kapalı yerde sigara içerseniz, aşırı hız, hatalı sollama yaparsanız, hayvanlara kötü muamele yaparsanız aşağılanmayı, cezalanmayı hak edersiniz. Günümüzün modası, kamu spotlarında görüldüğü gibi çocuk muamelesi görür, nasihat alırsınız. Ama bir köprünün bakımını ihmal ederek babanızın, yeğeninizin ölümüne yol açsanız bile suç suçlu olay, yetki sorumluluk arasındaki bağın kafada kopartılması nedeniyle huzur içinde hizmete devam edersiniz. Huzur dedim, şimdi aklıma geldi. Müşteriler ve tüketiciler günlük gerginliklerden, dünyanın kötü gidişatından kaçınmak için alışveriş merkezlerine, parlak ışık altında kutsanan dünya nimetlerine sarılırmış. Dinlerin sık sık anımsattığı ölümü bile unutturan piyasadaki bu kaçıp kovalamaca, araba üzerlerinde asılı gördüğümüz huzur İslam'da söylemini kapitalizme yeni cila çeken AKP'ye kurban etmesin. 29 Nisan 2012. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 55.